Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, ABD'de tam 24 yayın evini yayınlamaya korktuğu, yazarın 5 kez yazmaya karar verip her seferinde rüşvet ve tehditlerle vazgeçirildiği, yayınlandığı ülkelerde gündemi sarsan, tüyler ürperten gerçekler. APRIL Yayıncılık, 6. baskı, Kasım 2007, Türkçe'ye çeviren Murat Kayı, 6 nokta kayı stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Mayıs 2008. Bu kitap 340 sayfadır. Okuyan Ayal Gökçe. 23. ülke Türkiye ve dünya uyanmaya devam ediyor. Kızımın mutlaka oku diyerek New York'tan gönderdiği kitabı okurken gazetelerde Japon uzmanların İstanbul'un şehir içi ulaşımı master planını hazırlayacaklarına ilişkin haberler yayınlandı. Japon Yardım Kuruluşu, JICA'nın uzmanları bedavadan İstanbul için plan hazırlayacaklarmış. Bu plan kabul edilince de Japonya'nın JBIC, Japan Bank of International Cooperation kanalıyla Türkiye'ye kredi verecekmiş. Güngör Uras, Milliyet. Ekonomik tetikçiler maaşlarını büyük şirketlerden alıyorlar ama CIA ve benzerleriyle işbirliği halinde çalışıyorlar. Görevleri şu, bir ülkenin yöneticilerini hazırladıkları raporlarla kalkınmak için neye gereksinimleri olduğuna inandırmak. Yöneticiler raporlara inanınca ihaleler açılıyor, krediler alınıp veriliyor, ihaleyi tetikçinin bağlantılı olduğu şirket kazanıyor. Ekonomik tetikçiler başarılı olamazlarsa araya CIA ve benzerleri giriyor. Rüşvetler, baskılar, hükümet devirmeler, suikastler. Özdemir İnce, Hürriyet. Özellikle küresel sonuçları olan olayların aktörlerinden bazılarının bir vicdan hesaplaşması sonucunda altında ezildikleri gerçekleri bir anda itiraf ederek sorumluluktan kurtulmaya çalıştıkları çok az görülmüştür. Bu başlamda kendisi de bir ET ajanı olan John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları isimli eserini paha biçmek mümkün değildir. Özcan Yeniçeri, Yeni Çağ. Bu kitabı bulup okursanız özellikle petrolü olan Güney Amerika ülkelerindeki darbeleri, İran'da 1950'lerde yaşananları, Irak operasyonunu ve merak ettiğiniz daha birçok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Yiğit Bulut, Radikal. Giriş. Ekonomik tetikçiler, ET'ler, yerküre üzerindeki ülkeleri trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Dünya Bankası, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, USAID ve diğer yabancı yardım kuruluşlarından büyük şirketlerin kasalarına ve gezegenimizin doğal kaynaklarını kontrol eden birkaç varlıklı ailenin ceplerine para aktarırlar. Kullandıkları araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet bulunmaktadır. Oynadıkları oyun imparatorluklar kadar eski olmasına rağmen günümüzdeki küreselleşme sürecinde yeni ve korkutucu bir boyuta ulaşmıştır. Nereden mi biliyorum? Ben de bir ET'ydim. Bunu 1982'de adı bir ekonomik tetikçinin vicdanı olacak bir kitabın başlangıcı olarak yazmıştım. Kitap her ikisi de bir zamanlar müşterilerim olan ve saygı duyup aileden saydığım iki ülke başkanına, Ekvador Başkanı Jaime Roldos ile Panama Başkanı Omar Torrijos'a ithaf edilmişti. İkisi de yakın zaman içerisinde uçak kazalarında hayatlarını yitirmişti ve ölümleri birer kaza değildi. Amaçları küresel imparatorluk olan o şirket, hükümet, banka patronları kardeşliğine karşı geldikleri için suikaste kurban gitmişlerdi. Biz ET'ler Roldos ile Torrijos'u ikna etmekte başarılı olamayınca diğer tür tetikçiler, hep bizim hemen arkamızda olan CIA destekli çakallar devreye girmişlerdi. O kitabı yazmaktan vazgeçmeye razı edildim. Sonraki 20 yıl içinde yazmaya 4 kez daha başladım. Yeniden başlama kararı vermeme hep güncel dünya olayları neden oldu. 1989'da Panama'nın ABD tarafından işgali, 1. Körfez Savaşı, Somali, Usama Bin Laden'in yükselişi, ancak her defasında da tehdit veya rüşvetler beni vazgeçmeye zorladı. 2003 yılında güçlü bir uluslararası kuruluşa ait büyük bir yayın evinin başkanı, adı artık Bir Ekonomik Tetikçinin itirafları olan kitabın taslağını okudu ve onu anlatılması gereken sürükleyici bir öykü olarak tanımladı. Sonra da üzgün bir şekilde gülümsedi, kafasını iki yana salladı ve şirketin patronları karşı çıkabilecekleri için kitabı yayımlama riskini alamayacağını söyledi. Ama kitabı bir roman haline getirmemi önererek seni John Le Carré ya da Graham Greene tipinde bir yazar olarak pazarlayabiliriz dedi. Ama bu bir roman değil, benim hayatımın gerçek öyküsü. Uluslararası bir kuruluşun parçası olmayan daha cesur bir yayımcı onu anlatmamda yardımcı olmayı kabul etti. Bu öykü mutlaka anlatılmalı. Büyük krizler ve fırsatlar zamanında yaşıyoruz. Bu ekonomik tetikçinin öyküsü, şu anda bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizin ve neden üstesinden gelinemez görünen krizler ile karşı karşıya olduğumuzun öyküsü. Bu öykü anlatılmalı. Çünkü ancak geçmiş hatalarımızı anlayarak ilerideki fırsatları değerlendirebiliriz. Çünkü 11 Eylül ve Irak Savaşı gerçekleşti. Çünkü teröristlerin elinde 11 Eylül 2001'de ölen 3 bin insana ek olarak 24 bin insan da açlık ve ona bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Aslında sırf yeterli gıda elde edemedikleri için her gün 24 bin insan ölüyor. Harflerle gösterilen notlar yazarın notlarıdır. Bu ve izleyen notlar için notlar başlıklı 321. sayfaya bakınız. En önemlisi de bu öykü anlatılmalı. Çünkü bugün tarihte ilk defa bir ülke tüm bunları değiştirmek için gerekli beceri, para ve güce sahip. Bu benim doğduğum ve bir ET olarak hizmet ettiğim ülke, Amerika Birleşik Devletleri. Peki sonunda beni tehdit ve rüşvetleri görmezden gelmeye ikna eden ne oldu? Kısa cevap şu ki, tek çocuğum Jessica, üniversiteden mezun olup hayata atıldığında ona bu kitabı yayınlama niyetimden söz ettim ve kuşkularımı onunla paylaştım. O da bana, üzülme baba, eğer sana bir şey yapacak olurlarsa bıraktığın yerden ben devam ederim. Bunu bir gün sana vermeyi ümit ettiğim torunlarım için yapmalıyız dedi. Daha uzun şekli ise büyüdüğüm ülkeye olan bağlılığım. Kurucu atalarımız tarafından dile getirilen idealleri olan sevgim, bugün her yerde herkes için yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama sözü veren Amerikan devletine olan sorumluluğum ve 11 Eylül sonrası ET'ler o devleti bir küresel imparatorluğa çevirirken artık daha fazla seyirci kalmamak konusundaki kararlılığım ile ilgilidir. Bu uzun cevabın iskelet anlatımı et ve kan ise ilerideki bölümlerde eklenecek. Founding Fathers, Amerikan bağımsızlık bildirgesini ve ilk Amerikan Anayasası'nı imzalayan o zamanki 13 eyaletin delegeleri, çevirenin notu. Bu gerçek bir öyküdür. Onun her dakikasını yaşadım. Gördüklerim, insanlar, konuşmalar ve tarif ettiğim duygular hepsi hayatımın birer parçasıydılar. Benim kişisel öyküm olmakla birlikte tarihimize yön veren, bizi bugün olduğumuz yere getiren ve çocuklarımızın geleceklerinin temellerini oluşturan dünya olaylarının kapsamı içerisinde gerçekleşti. Tüm bu deneyimleri, insanları ve konuşmaları asıllarına uygun olarak sunmak için elimden gelen tüm çabayı gösterdim. Tarihi olayları tartıştığım ya da başka insanlarla yaptığım konuşmaları yeniden yarattığım zaman bunu birçok aracın yardımıyla yapıyorum. Yayımlanmış belgeler, kişisel kayıtlarım ve notlarım hem kendimin hem de diğer katılımcıların hatırladıkları daha önceden başlamış olduğum 5 taslak ile diğer yazarların özellikle yakın zamanda yayınladıkları ve önceden gizli olan ya da başka nedenlerden dolayı ulaşılamayan bilgileri de açıklayan tarihçiler. Bu konular hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyucularımız için referanslar dipnotlarda verilmiştir. Yayıncım kendimize gerçekten ekonomik teknikçi deyip demediğimizi sorduğu zaman genellikle sadece baş harfleri ile de olsa öyle olduğunu söyledim. Aslında öğretmenim Claudion ile çalışmaya başladığım 1971 yılındaki o gün bana benim görevim seni bir ekonomik tetikçiye dönüştürmek. Bu işle ilgini hiç kimse hatta eşim bile bilemez demişti. Sonra da ciddileşip bir kere girersen hayatın boyunca çıkamazsın diye eklemişti. O andan itibaren bu açık adı çok seyrek kullandı. Bizler kısaca ET'ydik. Claudion'un rolü girdiğim işin temelinde yatan dalaverelerin çok güzel bir örneğiydi. Güzel, zeki ve çok etkindi. Zayıf noktalarımı bulup onları kendi yararına kullanmayı çok iyi başardı. Yaptığı iş ve onu yapış şekli bu sistemin arkasındaki insanların kurnazlığının bir göstergesiydi. Benden yapmam istenilecek işi anlatırken Claudion sözünü hiç sakınmadı. İşin dünya liderlerini ABD'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etmek. Sonunda bu liderler sadakatlerini garanti edecek bir şekilde bir boş batağına saplanırlar. Sonra da politik, ekonomik veya askeri ihtiyaçlarımız için ne zaman istersek onları kullanabiliriz. Karşılığında onlar da halklarına sanayi siteleri, elektrik santralleri ve havaalanları sağlayarak politik durumlarını güçlendirirler. Bu arada Amerikan mühendislik ve inşaat firmaları da inanılmaz derecede zenginleşirler. Bugün bu sistemin kontrolsüz bir hale gelmesinin sonuçlarını görüyoruz. En saygın kurumlarımız Asya'daki sağlıksız küçük imalathanelerde insanları neredeyse köle statüsünde ve insanlık dışı şartlar altında çalıştırıyorlar. Petrol şirketleri tam bir umursamazlık içerisinde yağmur ormanları nehirlerine zehir akıtarak insan, hayvan ve bitkileri öldürüyor. Eski kültürleri yok ediyorlar. İlaç endüstrisi milyonlarca HIV hastası Afrikalı'dan hayat kurtarıcı ilaçları esirgiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 milyon aile bir sonraki yemeğini nasıl elde edeceğini düşünüyor. Enerji endüstrisi bir Enron yaratıyor. Muhasebe endüstrisi bir Andersen yaratıyor. Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde yaşayan 5'te 1'inin gelirinin en fakir 5'te 1'indekilerin gelirine oranı 1960'da 30'a 1'den 1995'te 74'te 1'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki savaşı sürdürmek için 87 milyar dolar harcarken Birleşmiş Milletler bunun yarısı kadar bir para ile yeryüzündeki her kişiye temiz su, yeterli beslenme, gerekli sağlık koşulları ve temel eğitim sağlanabileceğini tahmin ediyor. Ve biz hala teröristlerin bize neden saldırdığını düşünüyoruz. Bazıları güncel sorunlarımızı örgütlenmiş bir komploya bağlayabilir. Keşke o kadar basit olsaydı. Bir komplonun hazırlayıcıları bulunup adalete teslim edilebilirler. Halbuki bu sistemi besleyen bir komplodan çok daha tehlikeli bir şey. Küçük bir insan grubu tarafından değil, fakat neredeyse tanrı kelamı haline gelmiş bir kavram tarafından besleniyor. Ekonomik bilmenin tüm insanlık için yararlı olduğu ve büyüme ne kadar fazla ise yararlarının da o kadar yaygın olacağı düşüncesi. Bu inancın bir de sonucu var. Kenarlarda doğanlar sömürülmeye açık iken, ekonomik büyümenin ateşini karıştıranlar yüceltilip ödüllendirilmeli. Bu kavram tabii ki hatalı. Birçok ülkede ekonomik büyümenin nüfusun sadece küçük bir kısmına yaradığını, çoğunluk için ise giderek daha ümitsizleşen şartlara neden olduğunu biliyoruz. Bu etki, sistemi yönlendiren büyük sanayicilerin özel bir statüye sahip olmaları gerektiği inancı tarafından da körükleniyor. Bugünkü sorunlarımızın çoğunun kökeninde yatan ve belki de etrafta bu kadar komplo teorisinin uçuşmasının ardındaki neden de bu inanç. Kişiler açgözlülüklerinden ötürü ödüllendirildikçe açgözlülük baştan çıkarıcı bir hal alır. Dünya kaynaklarının oburca tüketimini neredeyse azizlik mertebesine çıkarttığımız, çocuklarımızı dengesiz hayatlar süren insanları örnek almalarını öğrettiğimiz ve nüfusun büyük bir kısmını seçkin bir azınlığa köle gibi tanımladığımız zaman bela arıyoruz demektir ve bela da bizi bulur. Küresel imparatorluğu terfi ettirme çabasında olan şirketler, bankalar ve hükümetler, topluca şirketokrasi, şirketlerin egemen olduğu yönetim şekli anlamında yazarın İngilizce'de türettiği korporatokrasi kelimesine karşılık olarak benim de Türkçe'de türettiğim bir kelime, çevirenin notu. Finansal ve politik güçlerini okullarımızın, işletmelerimizin ve medyanın hem bu hatalı kavramı hem de bunun sonucunu desteklemediğini garanti etmek için kullanıyorlar. Bizi küresel kültürümüzün gittikçe artan miktarlarda yakıt ve bakım gerektiren, o kadar ki sonunda etrafındaki her şeyi tüketmiş ve artık kendi kendini yutmaktan başka bir çaresi kalmamış olacak, devasa bir makineye dönüştüğü bir noktaya getirdiler. Şirketokrasi bir komplo değil ama üyeleri ortak değerleri ve hedefleri destekliyorlar. Şirketokrasinin en önemli işlevlerinden biri de sistemi sürdürmek ve devamlı olarak genişleyip güçlenmesini sağlamaktır. Köşeyi dönenlerin yaşam tarzları ve donanımları, yatlar, katlar ve özel jetler hepimizi tüketmek, tüketmek ve daha fazla tüketmeyi özendiren birer model olarak sunuluyor. Bir şeyler satın almanın hepimizin toplumsal görevi olduğuna, dünyayı yağmalamanın ekonomi için iyi olduğuna ve dolayısıyla yüksek çıkarlarımıza hizmet ettiğini bizleri ikna etmek için hiçbir fırsat kaçırılmıyor. Benim gibi insanlara sistemin çıkarları doğrultusunda çalışmaları için inanılmaz maaşlar ödeniyor. Eğer bizler tökezlersek daha hain bir tetikçi türü, çakallar ortaya çıkıyor ve çakallar da başarısız olursa iş askerleri düşüyor. Bu kitap bir ET olduğum zamanlar nispeten küçük bir grubun parçası olan bir adamın itiraflarıdır. Benzer rolleri oynayan insanlar şimdilerde sayıca daha fazla. Daha gösterişli unvanları var ve Monsanto, General Electric, Nike, General Motors, Walmart gibi neredeyse yeryüzündeki tüm belli başlı şirketlerin koridorlarında dolaşıyorlar. Çok gerçek bir anlamda bir ekonomik tetikçinin itirafları benim olduğu kadar onların da öyküsüdür. Bu sizin de öykünüz. Sizin ve benim dünyamın ve ilk gerçek küresel imparatorluğun öyküsü. Tarih bize bu öyküyü değiştirmezsek trajik bir biçimde sonlanacağının garantisini veriyor. İmparatorluklar asla sonsuza dek yaşamazlar. Her biri sonuçta korkunç bir başarısızlığa uğramıştır. Daha mutlak egemenlik peşinde koşarlarken birçok kültürü yok edip sonra da kendilerini yıkılırlar. Uzun vadede hiçbir ülke veya ülkeler topluluğu başkalarını sömürerek varlığını sürdüremez. Bu kitap ibret alıp bu öyküyü değiştirerek yaratmanız için yazıldı. Eminim ki dünya kaynakları için doymaz bir iştah yaratan ve köleliğe yol açan sistemlere neden olan bu ekonomik makine tarafından nasıl sömürüldüğümüzü yeteri kadarımız fark ettiğinde ona artık daha fazla tahammül etmeyeceğiz. Birkaç kişinin zenginlikler içerisinde yüzüp çoğunluğun ise sefalet, kirlilik ve şiddet içinde boğulduğu bir dünyadaki rolümüzü gözden geçireceğiz ve kendimizi tüm insanlık için şefkat, demokrasi ve sosyal adalet yönünde çalışmak yolunu adayacağız. Bir problemin varlığını kabul etmek, çözüm yolu bulma yolunda atılan ilk adımdır. Bir günahı itiraf etmek de kurtuluşun başlangıcı. O zaman bu kitap da bizim kurtuluşumuzun başlangıcı olsun. Bize dengeli ve onurlu bir toplum olma hayalimizi gerçekleştirmemiz için esin versin. Yaşamlarını paylaştığım ve ilerideki sayfalarda anlatılan çok sayıda insan olmasaydı bu kitap yazılamazdı. Hem edindiğim deneyimler hem de aldığım dersler için onlara minnettarım. Onların ötesinde beni tüm riskleri göze alarak öykümü anlatmam için cesaretlendiren insanlara teşekkür ediyorum. Stephen Yeshaven, Bilbe Linetwist, Anne Kemp, Art Roffley, Rüya Değişikliği, Gezi ve Seminerlerine katılan birçok insan, özellikle de yardımcılarım E. Bruce, Lynn Roberts, Herrick ve Mary Tendall ile 25 yıllık harika eşim ve yoldaşım Winifred ile kızımız Jessica. Bana çok uluslu bankalar ve şirketler ile bir çeşitli ülkelerin politik nüansları hakkında kişisel bilgiler veren birçok kişiye, özellikle Michael, Ben Eli, Sabrina Bologna, Juan Gabriel Carrasco, Jamie Grant, Paul Shaw ve isimsiz kalmak isteyen diğer başka kişilere minnettarım. Taslak yazıldıktan sonra Berit Kohler'in kurucusu Steven Pierre Santi beni kabul etmekte gösterdiği cesaretle kalmayıp yetenekli bir editör olarak sonu gelmeyen saatlerini adayarak kitabı tekrar tekrar tasarlamam için bana yardımcı oldu. Steven'a beni ona tanıştıran Richard Perley, taslak metni okuyup eleştiren Nova Brown, Randy Fiat, Alan Jones, Chris Lee, Jennifer Liz, Lori Pellacout ve Jenny Williams'a sadece okuyup eleştirmekle kalmayıp yüksek ve mükemmel standartlarına uymam için beni zorlayan David Corten'e, ajansın Paul Fedorko'ya, kitabın tasarımını yapan Wally Brewster'a ve kelime cambazı, eşsiz filozof, kopya editörüm Todd Manza'ya en derin teşekkürlerimi sunarım. Özel bir minnet sözü de Berit Kohler'in yazı işleri yönetmeni Jeevan Sivasmarain ile bilinç düzeyimizi yükseltme gereğini kavrayan ve bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak için yorulmak bilmeden gayet gösteren BK çalışanları Ken Lupoff, Rick Wilson, Mary Jesus Agulio, Pat Anderson, Marina Cook, Michael Crowley, Robin Donovan, Kristin Franz, Tiffany Lee, Catherine Langron ve Diane Plattner için. Benimle birlikte Maine'de çalışan ve küresel imparatorluğu biçimlendirmelerinde farkında olmadan ET'lere yardım edenlere de teşekkür etmeliyim. Özellikle de benim için çalışan ve birlikte uzak diyarlara yolculuk edip çok değerli anlar paylaştığım insanlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni yazarlık yolunda başlatan iyi dostlarım, yerli kültürler ve şamanizm üzerine önceki kitaplarımın yayımcısı Inner Traditions International'daki Ehud Sperling ve çalışanlarına da teşekkürü borç biliyorum. Ormanlarda, çöllerde ve dağlarda, Jakarta'da, kanal yanlarındaki derme çatma karton kulübelerinde ve sayısız şehirdeki kenar mahallelerde beni evlerine alıp yiyeceklerini ve yaşamlarını paylaşan ve en büyük esin kaynağım olan tüm o insanlara sonsuza dek minnettarım. John Perkins, Palm Beach Gardens, Florida, Ağustos 2004. Önsöz. Ekvador'un başkenti Quito, And Dağları'nın tepesinde denizden 2700 metre yükseklikte volkanik bir vadi boyunca uzanır. Kolomb'un Amerikalara gelişinden çok önceleri kurulmuş olan bu şehrin sakinleri, Ekvator'un sadece birkaç kilometre güneyinde olmalarına rağmen etraftaki tepelerde kar görmeye alışkındırlar. İsmini taşıdığı petrol şirkette hizmet etmek için Ekvador'un Amazon ormanı içinde oyulmuş bir sınır karakolu ve askeri üs olan Shell şehri, Quito'dan neredeyse 2400 metre daha aşağıdadır. Daha çok askerler ve petrol işçileriyle onlar için amelilik ve fahişelik yapan Shuar ile Kiva kabilelerine mensup yerlerin bulunduğu sıcak bir şehirdir burası. Bir şehirden diğerine dolan başlı fakat nefes kesici güzellikte bir yoldan gidilir. Yerlere göre bu yolculuk sırasında bir gün içerisinde 4 mevsim birden yaşarsınız. Bu yoldan birçok kez geçmiş olmama rağmen bu benzersiz manzara beni her defasında etkiler. Bir yanda peş peşe çağlayanlarla süslü dik yamaçlar yükselirken, diğer yanda işlerinde Amazon'un ana kollarından biri olan Pastaza Nehri'nin And Dağları'ndan bir yılan gibi kıvrılarak indiği derin uçurumlar vardır. Pastaza, dünyanın en yüksek aktif volkanlarından birisi olan ve İnkalar zamanında kutsal sayılan Cotopaxi buzullarından 5000 kilometre uzaklıktaki Atlantik Okyanusu'na su taşır. 2003 yılında bir Subaru Outback ile o zamana kadarkilerden çok farklı bir misyonla Quito'dan ayrılıp Shell'e doğru yola çıktım. Başlamasına katkıda bulunmuş olduğum bir savaşı sonlandırmayı umuyordum. Biz ET'lerin sorumluluğunu üstlenmemiz gereken birçok şeyde olduğu gibi yer aldığı ülke dışında kimse tarafından bilinmeyen bir savaştı. Hayatları pahasına bile olsa petrol şirketlerimizin evlerini, ailelerini ve topraklarını yok etmelerini engellemeye kararlı Shuar, Kiva ve komşuları Akwar, Zaparo ve Shibiar kabileleri ile buluşmaya gidiyordum. Onlar için bu çocuklarını ve kültürlerinin ölüm kalım savaşı iken bizim içinse güç, para ve doğal kaynak savaşıydı. Aynı zamanda dünya egemenliği için mücadelenin ve birkaç hırslı insanın küresel imparatorluk rüyalarının da bir parçası. Biz ET'lerin en iyi yaptığı şeylerden biridir bu. Küresel bir imparatorluk kurmak, diğer milletleri, en büyük şirketlerimizi, hükümetimizi ve bankalarımızı yöneten şikretokrasiye boyun eğmeye zorlayan koşulları yaratmak için uluslararası finans kuruluşlarını kullanan seçkin bir grubuz biz. Mafyadaki karşıtlarımız gibi biz ET'ler de iyilik yaparız. Bunlar genellikle altyapı, elektrik santralleri, otoyollar, limanlar, havaalanları, sanayi siteleri, yatırımları için verilen borçlardır. Bu tip borçların bir şartı da tüm bu projelerin kendi ülkemizin mühendislik ve inşaat firmaları tarafından gerçekleştirilmesidir. İşin aslı, paranın çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmez bile. Sadece Washington'daki banka ofislerinden New York, Houston ve San Francisco'daki mühendislik ofislerine aktarılır. Paranın bu şekilde şirketokrasi üyesi olan işletmelere, yani alacaklı tarafa neredeyse anında geri gelmesine rağmen borçlu ülke hem ana parayı hem faizini son kuruşuna kadar ödemek zorundadır. Eğer bir EYT gerçekten başarılıysa verilen borç miktarı o kadar fazla olur ki borçlu ülke birkaç sene sonra ödemelerini yapamaz hale gelir. İşte o zaman da biz aynen mafya gibi diyetimizi isteriz. Bu da genellikle şunlardan bir veya birkaçını içerir. Birleşmiş Milletler'de vereceği oyun kontrolü, toprakların da askeri üstel kurulması, petrol ya da Panama Kanalı gibi değerli kaynaklara erişim. Bu arada borç yükümlülüğü tabii ki devam etmektedir ve küresel imparatorluğumuza bir ülke daha eklenir. 2003'ün bu güneşli gününde Quito'dan şeye doğru giderken dünyanın bu tarafına ilk defa geldiğim 35 yıl öncesini hatırladım. Yüz ölçümü sadece Nevada'nınki kadar olsa da Ekvador'un 30'dan fazla aktif volkana, dünyadaki kuş türlerinin %15'ini ve henüz sınıflandırılmamış binlerce bitki türüne sahip olduğunu, eski yerel insanların da neredeyse İspanyolca kadar konuşulduğunu ve çok çeşitli kültürlerin bir arada bulunduğu bir ülke olduğunu okumuştum. Onu büyüleyici ve kesinlikle egzotik bulmuştum, ancak aklıma düşen kelimeler saf, el değmemiş ve masum idi. 35 yılda çok şey değişmişti. 1968 yılındaki ilk ziyaretim zamanında Texaco şirketi Ekvador'un Amazon bölgesinde daha yeni petrol bulmuştu. Bugün ise ülke ihracatının neredeyse yarısını petrol oluşturmaktaydı. İlk ziyaretimden kısa bir süre sonra inşa edilen ve Ant dağlarını aşan bir boru hattı, o zamandan beri yarım milyon varilden fazla petrolü, Exxon Valdez'den sızan miktarın iki misliden daha fazla, narin yağmur ormanlarını sızdırmış. Bugün ET örgütlü bir konsorsiyum tarafından 1.3 milyar dolara inşa edilen 450 kilometrelik yeni bir boru hattı sayesinde Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri'ne petrol ihraç eden ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyor. Bu arada yağmur ormanından büyük bölümler tahrip olmuş, nakablar ve jaguarlar neredeyse yok edilmiş, 3 yerel Ekvador kültürü yok olmanın eşiğine getirilmiş ve billur gibi nehirler birer pislik yuvasına dönüştürülmüştü. Aynı dönem içinde yerli kültürler mücadele etmeye başladılar. Örneğin 7 Mayıs 2003'te 30 binden fazla Ekvador yerlisini temsil eden bir grup Amerikalı avukat, Chevron Texaco şirketine karşı 1 milyar dolarlık bir dava açtı. Davada petrol devinin 1971 ile 1992 yılları arasında açık deliklere ve nehirlere günde 4 milyon galondan 1. fazla petrol, ağır metaller ve kanserojen maddeler içeren zehirli atık döktüğü ve arkasında hala insan ve hayvanları öldürmeye devam eden 350 civarında kapatılmamış atık çukuru bıraktığı iddia ediliyordu. 1. Bir galon yaklaşık 4,5 litredir. Çevirenin notu. Dışarıda ormandan gelen büyük sis bulutları Pastaza Nehri'nin kanyonlarından yukarı doğru çıkıyordu. Gömleğim tere bulanmıştı. Midem kaynıyordu ama sadece tropik sıcaklıktan ya da yoldaki yılan kavi dönemeçlerden dolayı değil. Bu güzelim ülkenin böyle harap edilmesinde oynadığım rolün bilincinde olmam beni yine rahatsız etmeye başlamıştı. Ben ve benim gibi ET'ler yüzünden Ekvador bugün, biz onu modern bankacılık, mühendislik ve ekonomik yöntemler gibi mucizelerle tanıştırmadan öncesine kıyasla çok daha kötü bir durumda. 1970'ten beri petrol patlaması olarak bilinen bu dönemde resmi yoksulluk oranı %50'den %70'e, işsizlik %15'den %70'e çıkarken kamu borcu da 240 milyon dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Aynı zaman diliminde milli kaynaklardan nüfusun en yoksul kesimlerine ayrılan pay da %20'den %6'ya düştü. Ne yazık ki Ekvador bir istisna değil. Biz ET'lerin küresel imparatorluk şemsiyesi altına getirdiğimiz neredeyse her ülke benzer bir akıbeti uğradı. Üçüncü dünyanın borcu 2,5 trilyon dolara yükselirken bu borcun faizi 2004 itibariyle senede 375 milyar dolar, tüm üçüncü dünya sağlık ve eğitim harcamalarını ve gelişmekte olan ülkelerin aldıkları yıllık dış yardımın 20 katını aştı. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının günlük kazancı 2 dolardan az ki 1970'lerin başında da ellerine geçen yaklaşık yine bu kadardı. Öte yandan gerçek rakamlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de bir üçüncü dünya ülkesindeki özel mülkiyetin ve parasal kaynakların %70 ile %90'ı o ülke nüfusunun %1'inin elindedir. Subaru hala aktif Tungurahua dağından gelen yeraltı volkanik nehirlerinin yarattığı kaplıcalarıyla tanınan Sayfiye kenti Banos'un sokaklarından geçerken yavaşladı. Yanı başımızda koşan çocuklar bir yandan bize el sallıyorlar, bir yandan da ciklet ve kurabiye satmaya çalışıyorlardı. Sonra Banos geride kaldı. O muhteşem manzara yerini Dante'nin cehenneminin modern bir uyarlamasını andıran bir görüntüye baktı. Devasa bir gri duvar nehirden bir ucube gibi yükseldi. Islak beton duvarları çevredeki manzarayla tamamen uyumsuz, yapay bir görünüm sergiliyordu. Aslında onu orada görmek beni şaşırtmamalıydı. Orada pusuya yatmış beni beklediğini başından beri biliyordum. Geçmişte onunla birçok kez karşılaşmış ve ET'lerin başarılarının bir sembolü olarak övmüştüm. Yine de tüylerimin ürpermesine engel olamadım. Bu iğrenç, biçimsiz duvar, Pastaza nehrini engelleyen ve sularını dağın içine oyulmuş büyük tünellere kanalize ederek elektrik üreten 156 megawattlık Agoyan Hidroelektrik Projesi'nin barajıdır. Bir avuç Ekvadorlu aileyi zengin eden endüstrileri besleyen proje, nehir boyunca yaşayan çiftçiler ve yerli halk için ise sınırsız bir keder ve ıstırap kaynağı olmuştur. Bu hidroelektrik santral, benim ve diğer ET'lerin gayretleriyle gerçekleştirilen birçok projeden sadece bir tanesiydi. Ekvador'un bütün küresel imparatorluğunun bir parçası olmasının ve şu ağırlarla Kişvaların ve komşularının petrol şirketlerimize savaş açmanın eşiğinde olmalarının nedeni işte bu tip projelerdir. ET projelerinden dolayı dış borç içinde yüzen Ekvador, milli bütçesinden haddinden fazla bir payı resmen yoksulluk sınırının altında olarak tanımladığı milyonlarca vatandaşına yardım etmek için kullanmak yerine bu borcu ödemeye ayırmak zorundadır. Bu borç yükünden kurtulmak için Ekvador'un tek şansı yağmur ormanlarını petrol şirketlerine satmaktır. Aslında ET'lerin daha en başta gözlerini Ekvador'a dikmelerinin nedenlerinden birisi de Amazon bölgesinin altında Orta Doğu'daki petrol sahalarına rakip olabilecek büyüklükte olduğuna inanılan petrol denizinin varlığıydı. Küresel imparatorluk diyetini petrol imtiyazları olarak talep etmektedir. 11 Eylül 2001 sonrasında Washington, Orta Doğu petrol arzının durmasından korkunca bu istekler özellikle acil hale geldi. Üstelik ABD'nin üçüncü ve en büyük petrol sağlayıcısı Venezuela'da yeni seçilen popülist başkan Hugo Chavez, ABD emperyalizmi olarak nitelendirdiği her şeye karşı güçlü bir biçimde cephe almıştı ve ABD'yi petrol satışını kesmekle tehdit ediyordu. ET'ler Irak ve Venezuela'da çuvallamışlar ama Ekvador'da başarılı olmuşlardı. Onu artık sonuna kadar sağabilirdik. Ekvador, ET'lerin tüm dünyada ekonomik, politik birliğe getirdikleri tipik ülkelerden birisidir. Ekvador'daki yağmur ormanlarından çıkartılan her 100 dolarlık ham petrole karşı petrol şirketleri 75 dolar elde ederler. Kalan 25 doların 4'te 3'ü dış borç ödemelerine gider. Kalanın da çoğu askeri ve diğer devlet harcamalarına gidince sağlık, eğitim ve yoksullara yardıma yönelik diğer programlar için yaklaşık 2,5 dolar kalır. Böylece Amazon'dan kopartılan her 100 dolarlık petrole karşı paraya gerçekten ihtiyacı olan barajlar, sondaj çalışmaları ve boru hatları yüzünden yaşamları son derece olumsuz bir şekilde etkilenen ve yenebilir gıda ile içilebilir su yokluğu yüzünden ölen insanlar için 3 dolardan az bir para kalmaktadır. Bu insanların hepsi Ekvador'da milyonlar, dünyada ise milyarlarcası potansiyel birer teröristtir. Komünizme veya anarşizme inandıkları ya da yaratılıştan kötü oldukları için değil, sadece çaresiz oldukları için. Bu baraja bakarken bundan önce de birçok yerde birçok kereler olduğu gibi bu insanların ne zaman harekete geçeceklerini düşündüm. Tıpkı 1770'lerde Amerikalıların İngiltere'ye veya 1800'lerin başlarında Latin Amerikalıların İspanya'ya karşı yaptıkları gibi. Bu modern imparatorluk yaratma işindeki ustalık ve kurnazlık, Romalı kumandanları, İspanyol istilacıları ve 18. ve 19. yüzyıl Avrupalı sömürgeci güçleri utandıracak düzeydedir. Biz ET'ler cin gibiyizdir. Tarihten ders alırız. Bugün kılıç taşımaz, bizi diğerlerinden ayıran zırh veya giysiler giymeyiz. Ekvador, Nijerya ve Endonezya gibi ülkelerde yerli bir okul öğretmeni veya dükkan sahibi gibi giyinir. Washington ve Paris'te bir hükümet bürokratı veya bankacı gibi görünürüz. Alçak gönüllü, saygılı ve normal davranırız. Proje mahallelerini ziyaret eder, yoksul köyleri dolaşırız. Fedakarlık taslar, yaptığımız o harika hayırsever işlerden yerel gazetelere söz ederiz. Hükümet komisyonlarının konferans masalarını, hesap çizelgeleri ve finansal tahminlerimiz ile donatıp, Harvard İşletme Okulu'nda makroekonominin mucizeleri hakkında ders veririz. Hep kayıt altında ve ortadayızdır. Daha doğrusu kendimizi öyle gösterir ve öyle kabul görürüz. Sistem böyle çalışır. Gerekirse yasa dışı yollara da başvururuz. Çünkü sistemin kendisi hile ve kandırma üzerine kurulmuştur ve sistem tanım olarak yasaldır. Ancak, ve bu çok ciddi bir uyarıdır, eğer bizler başarılı olamazsak devreye biz ET'lerin çakallar diye nitelendirdiği ve soylarını doğrudan o eski imparatorluklara dayandıran çok daha sinsi bir tür girer. Çakallar her zaman oradadırlar. Gölgede beklerler. Ortaya çıktıkları zaman ise devlet başkanları ya devrilir ya da şiddetli kazalarda yaşamlarını yitirirler. Ve eğer şanssızlık sonucu çakallar da başarısız olurlarsa, Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi o zaman eski usuller ortaya çıkar. Çakallar başarısız olurlarsa genç Amerikalılar öldürmeye ve ölmeye gönderilirler. O ucubenin nehirden yükselen o biçimsiz ve devasa gri beton duvarın yanından geçerken giysilerime bulaşan terin ve midemdeki kasılmaların çok iyi bilincindeydim. Suçluluk duyguları içerisinde bunalmış bir şekilde yaratılmasında benim de katkıda bulunduğum bir imparatorluğu durdurmak için gerekirse son adamlarına kadar savaşmaya kararlı yerli halk ile görüşmek üzere ormanın içine yöneldim. Nasıl olmuştu da New Hampshire'in kırsal kesimlerinden gelen o sevimli çocuk bu pis işlere bulaşmıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.